Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu yıl yepyeni bir programla, Şiirin Sınırları adlı programla siz sevgili radyo dostlarının huzurunda olacağız. Bu yolculukta Sayın Hayriye Ünal bize eşlik ediyor olacak. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
İzin verirseniz ekibimizi tanıtmak istiyorum sizlere. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız Şiirin Sınırları programında. Evet, Hayriye Ünal dedik. İsterseniz bir yıl boyunca sevgili dinleyicilerimize sesleneceksiniz mikrofonlarımızdan. Biraz kendinizden bahsedin, biraz kendinizi tanıtın, ardından hemen konumuza gireceğiz.
Olur, teşekkür ederim. Ben 1973 doğumluyum, Ankara'da yaşıyorum, matematik mezunuyum. Fakat yıllardır şiirle meşgul oluyorum. Şiir kitaplarım var. Bunun yanı sıra eleştiri kitaplarım var. Şiir kadar da eleştiriye özeniyorum, ağırlık veriyorum. Bunun önemi olduğunu düşünüyorum. Edebiyatla ilişkiliyim. Bu program özelinde de daha çok şiir ve şiir etrafında konuşacağız.
Evet. Matematik mezunusunuz. Şiirin evet. Matematiksel yönü var mıdır? Özellikle divan şiirinde. Ölçüler var.
Ölçüleri matematik kabul edebiliriz. Tabii olur. Niye olmasın?
Olabilir mi?
Evet,
değil
olabilir.
Mi? Peki. Bugün ilk program. Programın genel çerçevesi hakkında sevgili dinleyicilerimize bilgi verelim isterseniz. Bu programda, Şiirin Sınırları programında neler yapacağız, neler konuşacağız, neler aktaracaksınız, anlatacaksınız dinleyicilerimize?
Şiirin sınırları, Türkçenin de sınırları olarak tasarladım. Türk şiirinde, Türkçe şiirde genel olarak çağlar boyu kavramlar, kişiler, akımlar, dönemler birbiriyle ilişkili olarak konuşacağız burada. Şiir her dönemde, her coğrafyada toplumların baş tacı olmuş, başka edebi türlere de hayat vermiştir. Yeri gelmiş şair şiir için canından olmuştur, yeri gelmiş şaire taç giydirilmiştir. Yunus Emre söz ola götüre başı, söz ola bitire savaşı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz demiştir. Bir dil kendi zirvesine şiirle çıkar. Türkçe kendi zirvesine nasıl çıktı? Yani şiir aracılığıyla nasıl çıktı? Bu programda Türkçenin zirvesine şiir aracılığıyla, sizinle, benim aracılığımla bu yolculuğu yapacağız. Bu yolculukta zirveye gidişin başlıca araçları olan kavramlardan bahsedeceğiz. Bu yolculuğun başlıca aktörlerini işleyeceğiz. Aktörler derken çoğunlukla şairler, nadiren de olsa eleştirmenler olmak üzere ve akımlar olmak üzere bu aktörleri kastediyoruz. Önce şiir nasıl sanatlaşır? Şiir nasıl sanat katına çıkar? Bunu konuşacağız. Belki bir iki program bunu konuşuruz. Daha sonra modern şiiri öncü yapan, avantgard olan nedir bunu? Vezinleri, eleştiriyi, ölçüleri, şiirde özerkliği, bu tür konuları konuşmaya devam edeceğiz.
Programımız dahilinde ve bu konuları bir yıla yayacağız, değil mi?
Evet.
Peki, çok memnunuz, bizi kırmadınız, programımıza geldiniz ve sürekli konuğumuz olacağınız için ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Bu böyle bir kurumda şiir konuşmanın mümkün olması, o dilin de ayrıcalığı, bu kurumun da bir ayrıcalığı olacak.
Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyoruz. O zaman bugünkü sohbetimize başlayalım mı?
Başlayalım.
Peki. İnsanın yarattığı her dilde şiir zaten o dilin en ince ama bir taraftan da sanırım en gerçek yanı. Ve bizim dilimizde, Türkçe'de şiir mutlaka yer alıyor ve güzel de bir serüveni olduğunu düşünüyorum ben. şiirin Türkçe'de. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir macerası var Türkçe'de şiirin?
Esasen Orkun Bey, şuradan başlamak gerekiyor. Biz şiirle ilgili konuşmaya başladığımızda bizi şöyle bir tehlike bekliyor. Her ortamda şiir dille ilgili olduğu için, dili de her insan türü, her varlık konuştuğu için şiirle ilgili herkesin az çok bilgisi olduğu kanaati var. Dolayısıyla şiirle ilgili konuşmaya başladığımızda bizim sıfırdan başlayıp en baştan bir aydınlatma gereği duyuyoruz. Şiirle ilgili bir program yapmaya karar verdiğimizde şiirin sınırları dedik. Şiirle ilişkili konuşulan her şey aslında dille ilgili konuşulan her şey demek. Yani şiirin sınırları aslında o dilin. İngilizce yazılan bir şiirse İngilizcenin sınırları, Türkçe ise Türkçenin sınırları.
Şiirle dil birbirinden farklı değil diyoruz yani sonuç olarak.
Farklı değil demiyoruz ama birbirini yani, kapsama noktaları, evet. İki küme olarak düşünürseniz.
Birbirinden ayrı düşünmeyelim.
Birbirinden ayrı düşünmeden konuşmak, evet, gerekiyor. Yani şiirle ilgili konuşmaya başladığınızda bunun kaynağına gideriz hemen. Her konuda bu böyledir. Şiirle ilgili konuştuğumuzda ilk önce söyleyeceğimiz şey şu olmalı. Bugün yaşadığımız günlerde postmodernin etkisiyle şiirle ilgili bir takım tanımlar değişiyor. Şiirle ilgili olan avantgard konularla ilişkili tanımlar değişiyor. Dolayısıyla biz oralara gitmeyeceğiz. Aslında biz bu programın devamında bunları da konuşmayı umuyorum.
Tabii ki.
Fakat bugün ilk başta konuştuğumuzda şiir sözle ilgili. Sözün getirdiği bir sanat.
Evet.
Sözle ilgili bir şey. Dolayısıyla ben ilk günde bunu bir konuşmak istiyorum. Kutsal kitaplardan biri şöyle başlıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Şimdi bir kutsal kitabın bu şekilde başlamasının aslında bir anlamı var bizim açımızdan, şiir açısından. Şiir, söz kutsalla ilişkili ise şiir de aslında içinde bir parça kutsallık. Burada bir mistifize etme çalışmam, böyle bir çabam yok. Sadece bunu anlamaya çalışıyorum. Günlük hayatımızda da düşündüğümüzde biz birine söz verdim dediğimizde, ki bütün diğer dillerde de bu şekildedir. Yani söz verilen bir şeydir. Söz verdim dediğimizde bunun onurla bir ilişkisi var. Yani sözünü tutmayan adam dediğimizde onun erdemiyle ilgili konuşuyoruzdur. Dolayısıyla sözün bu anlamda kutsalla, daha manevi olan değerlerle bir ilişkisi var. Şiirin kaynağı da söz bu anlamda. Yani Türkçe'de de şiir sözlü bir geleneğe sahip. Evet. Yunus Emre ile başlayan kanalda hece vezniyle, hikmetli söz ile devam ediyor. Bakıyorsunuz buradan geliyor. Türkçedeki macerayı sordunuz ya en başta. Türkçedeki macera da buradan devam ederken bir taraftan da Türkçenin macerası yazılı kültürle devam ediyor. Yani şöyle bir şey, ben sözü telaffuz ettiğimde şöyle bir yanlış anlaşılmanın ortaya çıkmasını istemiyorum. Sözlü kültürün bir ürünü şiir, doğru. Fakat sözlü kültürün en iyi ürünü şiir, bu da doğru. Fakat bu yazılı kültürün de en iyi ürünü olduğunu, en üstün ürün olduğunu yanlışlamıyor. Burada sözlü kültür ve yazılı kültürü bilimsel anlamda kullanmıyorum. Daha çok şifahen, kulaktan kulağa gelen bir şey olarak sözlü kültür. Kağıt üzerinde gelen de divan şiiri gibi, ki divan şiiriyle ilgili de burada bir parantez açmış olayım. Yazılı kültür olduğu için, üç dilden de etkilendiği için Türkçe'de tumturaklı bulunan, daha anlaşılmaz bulunan, daha kapalı devre bir yayın gibi duruyor. Fakat bunun çok güzel örnekleri var. Örneğin suyla ilgili olan Fuzuli'nin herkesin bildiği, müfredatı bilen az çok herkesin bildiği su kasidesinde
ne der?
Hepimizin şöyle der, bir beyit alıntılayayım. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su, kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çare su. Bu uzun bir kaside. Çok da bilinen, edebiyatı bilen herkesin bildiği bir kaside.
Ama biraz da açıklayalım beytimizi. Yani orada bir gönül yanması var.
Od, ocak, evet, demek. Gönlümdeki odlara.
Gönlümdeki ateşe
su,
ya da.
Saçma.
Aha, su,
yani
serpme,
bunu söndürme. Kim var ki, kim olmaz ki bunu söndürecek. Herkes bunu söndürebilir. Yani bu, kim olsa bu ateşi söndürür
diyor.
Yani bu beytimizi, ayrıcalıklı bir durum değil. Evet. Diyor. Ben bu örneği özellikle bu örneği seçtim. Hem yeterince bilinir olması açısından Fakat divan şiirinde nice bilinmeyen şiirler de var. Yani bugünkü şiiri modern şiir besleyecek dirilikte şiirler var. Şeyh Galip şiirinde kılıç seslerini adeta duyduğumuz nef'i şarkılarıyla o neşeli Nedim gibi. Hı hı.
İnsanda her zaman bu denli güzel, bu denli estetik bir yön var ve var olacak, değil mi? Yani ne kadar körelirsek körelelim, estetik hazları algılayacak bir damarımız mutlaka var olacak ve mutlaka canlı kalacak diye düşünüyorum ben. Yani şiirin de tam işte o damara denk geldiğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
Evet, şiir tabii bunu, bu sorunuzu tüm diğer sanatlarla beraber düşünmek lazım. İnsandaki ihtiyaçlar hiyerarşisinde estetik hazlar en üstte olan hazlar. Bunlar müzik, sinema, bütün görsel sanatlar gibi hepsini içeriyor. Şiir de böyle bir yere denk geliyor. Fakat şiirin işi sadece bu değil. Yani şiir estetik haz kategorisinde olmakla beraber insanın bütün duygularına denk geliyor. Yani siz bütün çağlarda acının, tutkunun, kederin, sevincin, olumlu ve olumsuz bütün duygu durumlarını şiirle realize ediyorsunuz. Yani kederinizi şiirle ifade ediyorsunuz, acınızı haykırıyorsunuz,
mutluluğunuzu,
savaşınızı ilan ediyorsunuz, mutluluğunuzu ve teslimiyetinizi bir aşığa, teslimiyetinizi bununla izah ediyorsunuz, kendinizi anlatıyorsunuz. Kısaca İnsan olarak yeryüzünde varım diyorsunuz.
Evet. İnsana ait tüm özellikleri de barındırıyor, değil mi?
Evet.
Ne güzel aslında. Yani şiirde insanlar serzenişte de bulunabiliyor. Bedduada bile bulunabiliyor. Beddua bile edebiliyorlar yani. O
tabii bu
içine...
söylediğiniz çok önemli. Çünkü ben daha 2 gün önce artık hani yıllardır şiirle uğraşıyorum Orkun Bey. Birçok kitabım oldu ve bu kadar şeye imza atmışken artık bazı şeylerin dinginleşmesini beklediğim halde geçen yine şu tespiti yaptım. Şiir öfkeyle besleniyor.
Evet.
Yani beddua dediğiniz için bunu söyleme gereği duydum, evet.
İlginç ama böyle bir kesin yargıya varmak istemiyorum. Fakat nedense ufak tefek ben de bir şeyler yazmaya çalışırım. Ama her nedense mutluyken çıkmıyor pek. Yani melankoli biraz daha fazla itiyor beni yazmaya. Ya da öfke değil de üzüntü, yani o bunalım halleri, o bir... bezmiş haller, onlar biraz daha fazla itiyor insanı yazmaya. Bu genelde böyle midir?
Esasen tabii bu aslında biliyor musunuz?
Yani
çok önemli
sıkıntı,
bir konuya değindiniz.
Sıkıntılı
bu sıkıntının daha doğurgan olduğunu bütün büyük şairlerde görüyoruz. Büyük müzisyenlerde de. Yani örneğin Beethoven'da duyma yetisi azaldığı oranda çok iyi eserler vermeye başlıyor.
Evet.
Yani tam da vurulduğu yerden doğuyor o büyük eser. Yani o açıdan doğru, sıkıntı,
sanki,
çaresizlik daha çok şey doğuruyor. Dil çünkü onun bir çıkış kapısı, yani bir exit arıyor,
evet,
aslında,
evet,
kendisine.
Efendim, başlarken söz sanatı dediniz. Sözlü kültürden bahsettiniz. Atalar sözüdür, söz uçar yazı kalır. Hatta siz de söylediniz bunu. Peki size şeyi soralım. Şiirin dünyaya hani iz bırakması, söz uçar, yazı kalır, şiir de kalır. Şiirin dünyaya iz bırakmak işlevini soralım. Bu konuda ne diyeceksiniz?
İz bırakmak deyince kalıcılık anlıyoruz.
Anladım da, tabii.
Tabii bir kalıcılık derdi aslında her...
Evrensel şiirler var mıdır örneğin?
Bakın yeryüzüne her doğan en alt düzeydeki canlılar bile... öldürülme tehdidi altında bulundukları zaman yavru yaparlar. Yani bu bile aslında iz bırakmanın, yeryüzünde kalıcı olmanın isteğinin, o iradenin bir göstergesi. Dolayısıyla çok üstün bir uğraşı olarak tanımladığımız şiirin ve diğer estetik sanatların her birini bu şekilde bir amacı olmaması beklenemez. Yani biz bugün yaptığımız her işte, aslında. Eğer işte ekmeğimizin peşinde değilsek o gün, hı-hı, yaptığımız her işte kalıcılık peşindeyiz. Bir şekilde bu, şöyle tanımlamak lazım bunu. Bireysel veya bir türün mensubu olarak. Dolayısıyla kalıcılık konusu ve bir iz bırakma arzusu insanın içinde yerleştirilmiş olarak, ha, o programa en baştan konmuş o sanki, hmm, ve bu çalışıyor.
Bir programlanmış, programlanmış bir sistem var, bu sistem çalışıyor diyorsun.
Sistem çalışıyor, insan da çalışıyor. İnsan bunun en üstün, yani varlık hiyerarşisine baktığımızda insan bunun en üstün örneği olarak görünüyor. Daha üstün türler bulunmadığı sürece. Dolayısıyla iz insanın en büyük derdi, kalıcılık insanın en büyük derdi. Buna verilen bir cevap şiir. Yani evren size bir çağrı atıyor. Evet. Siz o çağrıya cevap vermekle yükümlü hissediyorsunuz. Varım diyorsunuz yine. Bu tür bir şey bu.
Evet.
Sözle ilişkili olan konu böyle bir yere geliyor. Söz uçar yazı kalır dediğimizde de, yani bu söz üzerine ben bayağı bir düşündüm. Bu genel olarak şöyle, hani biliriz biz bunu. Söz uçar gider, kaybolur, yani uçar gider de, ve yazı kalıcıdır anlamında. Bunu başka türlü de düşünmek gerekiyor. Söz kanatlanıp uçup gider, aslında bir uçağa biner veya işte bir kuzgunun bacağına bağladığınız bir mesaj gibi uçar gider, birine ulaşır. Yazı orada kala kalır, ancak keşfedilmeyi bekler gibi bir şey. Bu anlamda da şöyle de bakabiliriz. Biraz önce hani konuştuk ya, örnekle Fuzuli'den bir örnek verdik divan şiiriyle ilişkili, ama o işte kala kalan bir divan içerisinde kala kalan bir şey gibiydi.
Evet.
Sözlü kültürün daha çok ulaştığını insanlara, ama bizim konumuz açısından, yani şiir açısından, orada tabii değişme tehlikesi var. Yani bu bir dil ve benden size geçerken, sizden başka konuşula, X kişisine geçerken değişen bir şey. Tabii. Biz aynı zamanda insan olarak bir mesajı olduğu gibi korumayı da istiyoruz. Dolayısıyla biz bu konuyu hep bir bıçak sırtında konuşacağız sizinle.
Evet, peki. Efendim, şiirin bir dilin gelişimindeki katkısı muhakkak yadsınamaz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Tabii biz sözden bahsederken şundan hiç bahsetmedik. Yazının bir icat olduğu dönem var. Yazının icadından önce de insanlar iletişim kurma derdiyle bir dil geliştiriyorlar. Yazının icadından önce de diller var. Bugün de yeryüzünde binlerce dil konuşuluyor. Fakat sadece 70 küsür tanesinin edebiyatı var. Bu şu demek: her dil edebiyat üretmediği gibi edebiyata olan dili de yazıya geçmemiş olduğunu anlıyoruz. Yani edebiyata, eğer yazıya geçmemişse bir dil, çok da uzun yaşamamış. Bir iletişim dili olmakla sınırlı kalmış. Bakın şimdi düşündüğümüzde köpekler ve başka hayvanlar, hani en çok onu gündelik hayatımızda gördüğümüz için onu söylüyorum, hı hı, İletişim dili olarak bir dil kullanıyorlar aslında. Basit de olsa bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla iletişim dili olarak bütün canlılar arasında bir dil mevcut. Fakat eğer yazıya geçmiyorsa ya da bir edebiyatı oluşmuyorsa, o dilin kalıcılığı, geliştirici olması ya da bir üst düzeye geçip geçmeyeceği bir tartışma konusu.
Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaştık. İsterseniz bundan sonraki konularımızı, bundan sonraki sohbetlerimizi önümüzdeki programlara yayalım. Bugünkü birlikteliğimizin sonuna gelelim, ama tabii son olarak ben yine sözü size bırakacağım. İlk programımız, neler söylemek isterseniz son olarak ilk programda.
Yine başladığımız gibi teşekkür etmek isterim ve şunu söylemek isterim. Bir daha sonraki programlarda da şiirle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bu karmaşık iletişim sistemini çözmeye, deşifre etmeye beraber, bunun örnekleriyle beraber bunu yapmaya çalışacağız. Yani biz Türkçe içerisinde kalarak, Türkçe içinde Türk şairlerinin bu karmaşık dili nasıl daha karmaşık hale getirdiği ve nasıl daha yararlı hale getirdiğini konuşacağız.
Evet, iletişim dediniz. Bir iletişim aracı olarak da bakabilir miyiz şiire?
Onu konuşalım tabii. İletişim aracı olarak bakabiliriz, ama bunu aşkındır. Yani iletişimi aşkın bir şeydir şiir.
Evet.
Hem iletişimdir hem onu aşar.
Daha fazla içeriği vardır. Onu, sadece iletişim değil tabii ki.
Evet,
ama
evet.
İletişimi de barındırır içinde diyebiliriz galiba.
Karmaşık ve kompleks bir iletişimi barındırır.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Program tekrar birlikte olmak ümidiyle. Değerli dinleyenler, Şiirin Sınırları programımızın ilk bölümü burada sona eriyor. Önümüzdeki program tekrar birlikte olmak ümidiyle programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik masada Aslı Yıkılmaz oturuyordu bugün. Mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın.
Şiirin Sınırları.